İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün konumuz çok. Neler konuşacağız? Önce hemen onları bir size aktarayım. Önce Hatay'a gideceğiz. Samandağ ilçesinde belediye başkanı Sayın Refik Erilmaz'la konuşacağız. Sayın Erilmaz'dan Samandağ'daki son durumu ele alacağız. Eksiklikleri neler? Şu anda oradaki durum ne? Bunları sizlere aktaracağız. Arkasından altılı masadaki son gelişmeleri konuşacağız. Orada yeni gelişmeler var. Onları ele alacağız. Sürpriz isimler eğer altılı masa aday gösterirse aday oluruz. İtiraz etmem dedi. Onları da masaya yatıracağız. Arkasından da İngiliz Reuters bir açıklama yaptı. Batı'nın Türkiye planlarını bir anlamda yazdı. Dün bir makale yayınlandı ve orada çok çarpıcı. Onları ele alacağız. Evet, öncelik tabii ki deprem bölgesi. Deprem bölgesinde gerçekten çok zor günler yaşanıyor. Ortalık belli ölçüde düzene girmiş olsa da hala eksiklikler var ve işte halkın sıkıntısı devam ediyor. Devlet önemli ölçüde kontrol altına aldı. Eski yağmalar, şunlar bunlar ilk günlerde gözüken bazı yanlış şeyler tamamen ortadan kalktı. Güvenlik sağlandı. Bölgeden aldığımız hemen hemen her kesimin söylediği bu. Güvenlik sağlandı ve oralarda şu anda yaraların sarılma süreci yaşanıyor. Bütün bunları konuşacağız. Oralarda aynı zamanda hemen konuşacağımız Samandağ Suriye sınırında bir bölgemiz. Suriye'nin hemen sınırın Suriye tarafında da ciddi yıkıntılar var. Suriye'den gelen sesler var. Oralarda da bazı zorluklar var tabii ki. Dün Suriye'de ilginç gelişmeler oldu. Arap ülkelerinden üst düzey yetkililer Esad'la buluştular ve onunla görüştüler. Suriye'de yani yıkım sınır tanımadı. O nedenle belki Suriye ile Türkiye'nin daha da kenetlenmesi gerekiyor. Ortak bazı çalışmalar da yapılması gerekiyor. Bütün bunları ele alacağız. Evet, Refik Bey hatta galiba. Refik Bey merhaba.
Merhaba İsmet Bey, merhabalar.
Nasılsınız?
Merhaba. Sağ ol İsmet'ciğim, teşekkür ediyorum. Sağ ol.
Refik Bey, hemen sizden dinleyelim. Aradan 20 günü aşkın bir süre geçti neredeyse. Geçti. Eskiye göre belli bir toparlanma, belli bir düzen gözüküyor. Okuyoruz, izliyoruz. Sizden dinleyelim. Nedir son durumumuz? Samandağ en çok hasar gören yerlerden bir tanesi.
Evet, yani tabii depremin üzerinden 22 gün geçti.
Evet.
İster istemez 22 gün önceki durumdan biraz daha farklı bir durumda. Mesela depremden hemen sonra elektrikler kesilmişti, sular kesilmişti. Elektrik iletişim hatlarında çok ciddi sıkıntılar vardı, mazot yoktu. Bir hengame, bir karmaşa, bir kaos vardı. Şimdi en azından bu temel ihtiyaçlar giderilmiş durumda. Tabii yıkımın çok fazla olduğu bölgelerde elektrik ve su ile ilgili sıkıntılar devam ediyor. ama geri kalan mahallelerimizin çoğunda elektrik ve su sıkıntısı kalmadı. İletişim hatlarında bayağı bir ilerleme oldu. Mazot sıkıntısı yaşanmıyor. Tabii ilçeden bayağı bir çıkış oldu. Yani nüfusun göç %40'ına yakını. Evet, yani %40'ı.
Onu biraz sonra konuşacağız. O sorun da var. Çünkü o çıkış ne anlama geliyor? Doğru mu, yanlış mı? Evet. Buna nasıl önlem almalı? Onu da konuşacağız.
Evet. Şey olarak hani düzelme noktasında bu bahsettiğim temel ihtiyaçlar noktasında evet. Ama mesela şu an vatandaşların önemli bir bölümü kendi bahçelerinde, kendi evlerinin bitişiğinde çadır kurmak suretiyle derme çatma yapılarda geceyi geçirmeye çalışıyor. Evin yanından ayrılmak istemiyor. Kimisinin evinde eşyası var, kimisinin hayvanı var, kimisinin işte serası var. Haklı olarak insanlar buradan ayrılmak istemiyorlar. Bir de buranın karakteristik özelliği, toprağa bağlı, toprağı işleyen, toprakla şey olan, hani işi olan insanlar. Dolayısıyla önemli bir bölümü kendi bulunduğu yerden çok fazla uzaklaşmak istemiyor. Tabii belediyenin şeyin, AFAD'ın ve diğer belediyelerin, diğer yardım kuruluşlarının kurmuş olduğu çadırlar var, çadır kentler var.
Evet.
Bunlarda toplam yaklaşık 1000 kişi kalıyor zaten. Çok evet. Fazla böyle hani fazla sayıda şeyimiz yok, çadır kentimiz yok. Birkaç noktada konteyner kent kuruluyor yine bazı belediyelerimizin, işte İstanbul Büyük Nilüfer Belediyesi ve iş adamlarının şu anda bir 500 konteynerlık çalışması var. Onların yerini biz belirledik, hazırladık. Yarın evet. Gelecekler. İlk şey konteyner şeyi bölümü gelecek yarın herhalde, öyle görünüyor. Evet. Tabii devletin de AFAD'ın ve diğer kuruluşların işte yer konusunda bir çalışması oldu. Geçen bir toplantıda bunu dile getirdiler.
Evet.
Yine konteyner konulması konusunda. Ama dediğim gibi yani vatandaşlar daha çok evinin bitişinde, evinin bahçesinde çadırını ya da konteynerını kurmak istiyor. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Tabii bu beraberinde temizlik, işte lavabo ve diğer işin konusunda da ihtiyaçları ortaya çıkarıyor. Böyle özel ayrı ayrı bunları götürmek de çok kolay değil.
Evet.
Beşer kişinin olduğu bölgelerden başlamaya çalışıyor. Bazı bölgeler maalesef tamamen gitti. Bazı bölgeler var. Özellikle depremleri.
Refik Bey, telefon biraz sıkıntılı çekmeye başladı. Biraz daha iyi çeken bir yere doğru.
Yoldayım.
Ha, yoldasınız. Bir yerde, düzgün bir yerde durma imkanınız var mı?
Duralım kendim bir yerde. Şu anda
iyi. Şu anda musun? Sesiniz iyi. Evet.
Tamam, duralım o zaman. Yani dediğim gibi kolay değil. Yani biraz zaman alacak toparlanmak. Burayı toparlamak bayağı bir zaman alacak. Çünkü yıkımın boyutu çok fazla.
Evet.
Henüz esnaf iş yerini açmadı. Zaten iş yerini açacak bir durum da yok. Çünkü iş yerleri de zarar gördü. Özellikle çarşı merkezi bayağı bir etkilendi.
Evet.
Samandağ'ın girişindeki 2-3 tane mahallemiz, Samandağ'ın merkezi ciddi anlamda zarar gördü. Dün bir toplantı yaptık. İşte esnafa acaba yeni bir böyle hani iş yerini açabileceği bir alan oluşturabilir miyiz? Konteyner esnaf şehri oluşturabilir miyiz diye. Vali Bey'in ve diğer kurum temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yaptık.
Evet.
Ona yönelik bir çalışma yapılıyor. Biz yaralarımızı yavaş yavaş sarmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi yara çok büyük. Büyük bir travma yaşanıyor. İnsanlar hala dışarıda, biraz çadır ihtiyacı olduğunu zaten söyledik. Söylüyoruz.
Ne kadar ihtiyacınız var çadır?
Şimdi
yani
tabii
yaklaşık şimdi 500 kişilik 500 tane konteyner kenti de düşünürseniz.
Şimdi şöyle yani eğer bu dışarıda kalanlara hepsine vereceksek yani bir 10 bin tane rahat lazım.
Evet.
Çünkü herkes evde kalıyor. Herkes dışarıda kalıyor pardon. Dışarıda kalan herkese de gece çocuğuyla, işte yaşlısıyla, hastasıyla kalanlar var. Onlar da ister istemez. Şimdi bakmayın, havalar güzel diye de çok fazla şey yok. Yarın havalar yağmurlu ya da soğuk olursa bu daha da sıkıntılı olacak. Ama şu anda bizim burada havalar yazdan kalma bir hava var. O biraz bizi şey yaptı yani.
Rahatlattı.
Onu da süt. Evet.
Sizin orada da yani şöyle de bir durum var galiba. Yani şehrinin belli bölümleri yıkılmış durumda. Bir de hasar görmeyen de bir bölge var. Yani evet. Gerçi ikinci depremde nasıl oldu oralar bilmiyorum. Orada da yıkım oldu mu?
Evet. Hafif hasar tabii yani mesela ağır hasarlı binaların önemli bir bölümü yıkıldı. Orta hasarlı olanlar ağır hasarlı hale geldi. Hasarsız olanlar az hasarlı oldu. Yani son deprem bizi bayağı bir sıkıntıya soktu. Onu da söylemek lazım yani.
Evet. Şimdi sizin orada tabii dikkat çeken başka bir husus var. Tarım arazisi olması. Yani daha doğrusu üretime dayalı bir ekonomi de var. Evet. Şimdi peki insanları o tarlasından, bağından koparmak da yanlış. Yani sadece sizin için değil, ülke için de gerekli. Yani evet. Ziraat Odaları Birliği'nin bir açıklaması var. Deprem bölgelerini incelemişler ve buradaki tarımı ele almışlar. Özellikle yaptıkları bir uyarı var. Bunda diyor ki tarım arazileri imara kesinlikle açılmamalı. Ve bölgede tarımın potansiyeli yüksek. Tarıma yönelik teşvikler özellikle deprem bölgelerinde arttırılarak sürdürülmeli ve vatandaşın topraktan kopmasının önüne geçilmeli diye. Siz de katılıyor musunuz bu görüşlere?
Doğru bir strateji. Çünkü insanların ayakları üzerinde durabileceği bir alan oluşturmak zorundasınız. Yani gerçi bu depremle birlikte hayvan besleyen vatandaşlarımızın önemli bir bölümünü hayvanını satmak zorunda kaldı. Çünkü yem sıkıntısı yaşandı.
Evet.
Barınakla ilgili sıkıntı var. Yani hayvanların üzerine çatılar çöktüğü için bayağı bir hayvan da öldü. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte devlet yine bu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı yeniden o hayvanlarını yani besleyebilecekleri bir noktaya getirmesi gerekiyor. Ya hayvan desteği sağlanacak ya da yeni alanlar oluşturup oraya transfer etmesi gerekiyor. Çünkü insanlar o işi yapmak istiyor. Ama dediğim gibi yem sıkıntısı yaşandı. Bir tarafta kendi derdine düşmüş, kendi canına tehlikesini yaşıyor. Öbür tarafta da hayvanlarına bakmaya çalışıyor. Şimdi böyle olunca o hayvanların çoğunu elinden çıkarmak zorunda kaldı.
Evet. Peki Başkan Refik Bey, yeni yerleşim konusunda valiyle toplantı yaptığınızı söylediniz. Bu yeni yerleşim konusu bilimsel yapılıyor mu toplantı? Yani şurada bir şey olmaz. Yani biliyoruz, ben de Saman'da birkaç ay önce gelmiş, sizi de makamınıza ziyaret etmiştim. Epey de gezdik Saman'da. Yani sağlam mekanlar konusunda bir çalışma, bilimsel bir çalışma yapıldı mı?
Şimdi bugüne kadar bize bu yönde yapılmış bir çalışma ile herhangi bir şey söylemediler. Yani biz ama atanan valimizle beraber gittik, alanları gezdirdik. Neresi olabilir, neresi evet. olmayabilir, belediyenin arazisi var mı yok mu? Biz daha çok yamaçlarda, dağlık alanlarda geniş bir arazimiz var ve oraya şehrin oraya taşınması gerektiği konusunda düşüncemizi ifade ettik. Hem
evet.
Burada deprem kuşağında olmamızdan kaynaklı depreme dayanıklı bir bölge, biraz tepelik ve kayalık bir alan var orada yukarıda. Buraya taşırsak şehri hem merkezi rahatlatırız, hem yeni bir şehir, modern bir şehir yaratma fırsatı yakalamış oluruz. Ayrıca orası da güvenli bir bölge. Yani mesela depremden en az etkilenen bölgeler daha çok dağlık ve sert zeminin olduğu evet. bölgeler. Biraz da oraya taşımak lazım. Maalesef zamanında o bölgeler tarım alanı ilan edilmiş. Samandağ'ın en verimli ovası da imara açılmış. Böyle evet. sakat bir iş yapmışlar. Biz evet. geldiğimizde bazı o bölgelerin bir kısmının en azından imara açılmasını talep ettik. Ama hep böyle il tarımının engellemeleri ve şeyle, direnciyle karşılaştık. Onlar hiçbir şekilde tarımın imara açılmasını istemediler. Oysa orada ne tarım yapılıyor, ne su var, ne herhangi bir şey üretiliyor. Esas üretimin yapıldığı ova kısmında ise araziler çok acımasızca
inşaat alanı olmuş.
İnşaat alanı beton alana düştü.
Evet, gelince biz de görmüş, çok şaşırmıştık. Yani bu ovaya bu evet. yerleşim nasıl oldu diye.
Bu konudaki ısrarımızı söyledik. Yani bir kere artık yeni planlamanın o bir tarafa doğru yapılması lazım. Tabii çok hızlı bir şekilde zemin etütünün yapılması lazım.
Evet.
Fay hatlarının haritasının çıkarılması lazım. Fay hattına yakın bölgelerin tamamen imara kapatılması lazım. zemini sağlam olmayan yerlere gerekiyorsa betonarme yapının önüne geçmek lazım. Ve mümkünse depreme dayanıklı yapıların oluşturulması için de bir deprem yönetmenliği ve imar yönetmenliğinin de hazırlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Refik Bey, aklınızda olsun, sizin orada yoğun çalışma yapan bir bilim adamı var. Bu oralara gitmiş zamanında ve incelemiş. ODTÜ öğretim üyelerinden Çağatay Keskinok da bu konuda çok yoğun çaba yapmış, çaba göstermiş.
Mimar arkadaş mı?
ODTÜ öğretim üyesinden Çağatay Keskinok.
Bu ve, mimar mı? Yapı uzmanı herhalde değil mi?
Bu deprem uzmanı mı? Deprem bu konularda uzman. Aynı zamanda şehirlerin yerleşimi konusunda öğrencileriyle de gidip orada yapmıştı. Yine Doğan Perinçek diye bir profesör var. O da bölgede incelemeler yapmış zamanında. Mesela sizin geçmişinizi ben oradan öğrendim. 1200-1100 küsürlerde falan orada çok büyük deprem olmuş. Arkasından
yani 7-8 defa deprem olmuş. Evet. Ve 9 şiddetinde Samandağ hatta yerle bir olmuş.
Evet yani. Samandağ tsunami bas olmuş Samandağ'da ve bir liman şehriymiş geçmişte. Onlarda Samandağ neredeyse yeraltı şeyinin arşivi var. Çok yoğun ellerinde bilgiler var. Olması daha sonra ben sizi onlarla temas ettireyim ve orayla ilgili hatta bir bölgeyi de gezmek istiyorlardı. Onu da söylemişlerdi bana. Evet. Çok yararlı olabilir.
Gelsinler çünkü, tabii ki.
Yıllar şey öncesinin yapan, çalışması.
Evet, iyi olur.
Evet. Peki önümüzdeki günlerde hızlıca ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani şimdi deprem oldu. Efendim ikincisinde yaşadınız. Tarım meselesi var. Oradaki göçü durdurmak için yapılması gereken nedir? Sizin önerileriniz ne? Yani onun bir şekilde çözülmesi lazım yani.
Evet, hızlı bir şekilde buranın olan hayatta geri dönme olan yaşama dönmesi için altyapının tamamlanması lazım. Yani bir kere esnafın iş yerini açması lazım. Bolozların bir an önce kaldırılması lazım. Eğitim kurumlarının bir an önce okulların açılması lazım. Birçok vatandaş giderlerin çok önemli bir bölümü, çok çok önemli bir bölümü çocuklarının eğitimiyle ilgili. Burada yani en az 6-7 ay okullar açılmayacağı yönünde bir algı oluştuğu için eğitimden geri kalmamaları için çocuklarını daha farklı bir noktaya götürdüler. Daha farklı illere götürdüler. Eğitimle ilgili, okulla ilgili sıkıntı olmasa şu anda şehir dışına çıkanların %80'i geri döner. Evet. Gerçi bir kısmı geri dönecek. Çocuklarını yerleştirip komşu akrabalarında falan yerleştirip geri dönmeyi düşünüyorlar, arıyorlar bizi. Ama dediğim gibi buranın bir kere esnafının yeniden iş hayatına başlaması lazım. Onun ortamını ve olanaklarını yaratmamız lazım. Molozların çok hızlı bir şekilde buradan temizlenmesi lazım.
Peki buranın onun için durumu... destek ne bekliyorsunuz molozların temizlenmesi için? Kaç araç var şu anda Samandağ'da?
Bu yani yetersiz. Yetersiz. Şu anda moloz kaldırıyor ama çok yetersiz. Bir kere yıkılması gereken o kadar çok bina var ki.
Evet.
Yani bu hızla böyle kalırsa bu size söyleyeyim bir yıldan önce bitiremezler bu şeyleri. Bu yıkımı.
Peki. Şimdi
bunun moloz kaldırma var, molozların ayrıştırılması var, molozların tekrar işte farklı noktalara taşınması var. Bu ciddi zorlu bir süreç. Daha hızlı davranmak lazım. Tabii deprem çok geniş bir alan olduğu için oralarda da çalışmalar var. O yüzden maalesef...
Siz biraz tam kenarda kalıyorsunuz. Depremin Türkiye'sinde en kenar bölgesi.
En kuytu yerde kalıyor. Köşede kalıyoruz. Onun da sıkıntısını yaşıyoruz. Yardımlar gelirken de hep bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Buraya gelinceye kadar daha önce bir sürü yerde maalesef bizim burada yaşadığımız sıkıntıyı yaşayan bölgeler var.
Evet. Peki belediyelerden destek olmuyor mu iş makinesi açısından?
Ya şöyle şimdi belediyelerle ilgili de ki açtınız bizim yaşadığımız sıkıntı. Şimdi herkes belediyeden bekliyor. Samandağ Belediyesi nerede? Niye şurada değilsiniz? Niye bunu yapmadınız? Niye şunu yapmadınız? Şimdi bir yerde deprem yaşanıyorsa o deprem bölgesinde yaşayan herkes depremzededir.
Evet, evet.
Mesela bizim belediyemiz göçtü, talan edildi. Bizim kadememiz çöktü, bizim park alanımız çöktü, eşyalarımızın çoğunu çıkaramadık. Bazı personellerimiz hayatını kaybetti, bazıları ailelerini kaybettiği, çoğu evlerini kaybettiği, çocuklarını işte okula götürenler var, şu var, bu var. Yani biz zaten şu anda belediye olarak sağ kalan, hayatta kalan arkadaşlarla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Çok önemli görevler de üstlenmiş arkadaşlar. Çok iyi çalışıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Mesela bazı personellerle ilgili maalesef bir duyarsızlık var. Keyfi davranıyorlar. Ve biz onlar üzerinde otorite kurmakta zorlanıyoruz. Onlar işte bu olağanüstü durumu gerekçe ve bahane ederek bazı arkadaşlar, maalesef üzülerek söylüyorum, bunu fırsata çevirip bunun üzerinden kendilerini işte farklı yerlere, farklı noktalara attılar. Tabii Cumhurbaşkanımız da işçi atmak yasak kararı çıkarınca şu anda tamamen otorite tamamen kayboldu.
Evet.
Ciddi almıyor. Yani zaten beni işten çıkaramazsın. Deprem de var. Benim de işte idari izini sayacaksın. İşte çocuğumu götürdüm. Yok işte evimi kaybettim. Yok şu bu. Tamam da burada 130 bin insanın sorumluluğu var üzerimiz. Biz evet. Evimizi kaybettik. Bizim de yakınlarımız öldü. Bizim de ayağımız kırıldı. Bizim de yani çocuğumuz var bizim de. Ama biz ilk saatten itibaren ayakta mücadele veriyoruz gece gündüz. Yani bir fedakarlık olması gerekiyor.
Tabii belediye herkesin yapması gerekiyor.
Aynen, yani birileri çalışırken öbürlerinin bunu fırsata çevirip bırakıp gitmesini ben doğru bulmuyorum. Ahlaki de bulmuyorum.
Evet.
Ahlaki de bulmuyorum. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yani hizmet üreten, burada 130 bin insanın sorumluluğunu üstlenen makamlarda biraz daha otoritenin olması gerekiyor.
Evet.
Biraz daha organize olmamız lazım. Elemana ihtiyaç var. Guda dağıtacaksın, temizlik yapacaksın. Diğer sıkıntılara çözüm üreteceksin. Gelen burada yardım kuruluşlarına aracılık edeceksin. Bunlarla irtibat halinde, koordinasyon içinde olacaksın. Vatandaş hep belediye öder. Bu gelenleri tanımıyorlar. Belediye diyor. Belediyenin personeli de gelmezse nasıl yapacağız bu işi?
Evet. Tabii orada şöyle oluyor tabii. Bu tür afetler sırasında tabii yerel yönetimlerden aynı şey Hatay merkezi için de geçerli. Diğer de bölgeler için de geçerli. Doğal olarak bir sıkıntı yaşanıyor bir süre ama bunun en kısa zamanda...
Ama 22 gün geçti. Şimdi
evet, bayağı bir zaman geçti.
Olana, evi yıkılana, yani gerekçesi mazereti olana zaten biz bir şey diyemeyiz.
Evet.
Ama gerekçesi mazereti olmayan adamın ya zaten işten çıkaramaz, zaten bana bir şey yapamaz yönündeki bir algıya kapılıp sırtını dönüp gitmesini anlamak da zorluk çekiyorum
evet.
Bu sefer. Diğer çalışan arkadaşlar da ya diyor öbürü kaşınık gitmiş, benimle çalışayım. Bu sefer
evet.
Onu motive edemiyorsun, tutamıyorsun. Yani buna hükümetin bir çözüm bulması lazım yani. Tamam
evet.
Anladık, deprem bölgesindeyiz eyvallah. Ama biz yaralarımızı sormak zorundayız. Gelen yardım kuruluşları cenaze evi gibi geldiler, bashalediler der. Katkısında Allah razı olsun hepsinden. Allah bin kere razı olsun. 20
evet.
Gün bıraktı gitti çoğu. Şimdi biz bize kaldık.
Evet
şimdi
evet.
Gelip bana yardımcı olmazsan kim yardımcı olacak yani?
Evet, devletsiz olmaz bu işler. Yani belediye de bir devlet. O nedenle devletin otoritesi ve koordinasyonu ağırlığı olması lazım.
Belediyeyi biraz bu noktada biraz farklı konumlandırmak. Yani çünkü biz hizmet üretiyoruz.
Evet, evet.
Hani eğitim kurumları kapalı. Öğretmen oraya gitmiş, buraya gitmiş. Zaten kimse bir şey diyemez. Ama arkadaş sen bu ilçenin tamamının sorumluluğunu üstlenmişsin.
Evet.
İnsanlar senden hizmet bekliyor. Çöpünü temizleyeceksin, temizliğini yapacaksın, suyunu götüreceksin. Efendime söyleyeyim, yolu kontakkanlısı onu yapacaksın, çadır kuracak malzeme lazım. Yani bunların hepsini kimle organize edeceksiniz? Personelinizle.
Evet,
personel evet. Personel bırakıp giderse nasıl yapacağız bu işi?
Evet. Başkan, bu arada sorayım, galiba sizin
ya.
Ayağınız da kırıktı. Onu hallettiniz mi? Bakın orada ihmale getirmeyin. Değilse çünkü sizin
ya,
de sağlığınız önemli.
Şöyle İsmet'ciğim, bu benim ayağımda kırık, parmaklardaki kırık çok önemli değil. Şöyle önemli, insanlar öldü, insanlar hayatını kaybetti,
evet.
Çocuklarını kaybetti, uzuvlarını kaybedenler var, geleceğini kaybedenler var. Yani artık bu bizim acımız bir acı değil ki orada. Bizim o gidenlere yönelik acımız, esas acı orada ya, yoksa parmak acısı, bunlar bir şey değil yani.
Anlıyorum.
Ben parmağımın kesilmesini de göz aldım. Bana dediler ki eğer ayağını kaldırmazsan, sürekli yüksek tutmazsan parmakların kangren olacak. Dedim kesin, keseriz atarız parmağı, ne olacak? Yani ben parmağımı sarıp bu benim ilçem bu kadar büyük bir acı yaşıyorken, bu kadar büyük bir felaket varken benim ayağımı bandajlayıp oturup onları izlemek gibi bir lüksüm olabilir mi?
Evet, evet. Evet.
Bir dakika oturduysak namerdiz. Bir dakika. Hep böyle ayakta, hep koşuşturuyoruz. Ama yine de insanlarımız haklı olarak acılarını anlıyorum. Yani belediyeyle ilgili daha farklı bir beklenti içinde olabilirler. Ama bizim belediyenin de durumu bu. Onu anlıyorum. Da izah ettim yani.
Anlıyorum, anlıyorum. Yani bu tür dönemlerde asıl devletin daha çok dışarıdan da yoğunlaşması lazım ve yaraları biraz dışarıdan sarmak lazım. Çünkü dediğiniz tabii, tabii. gibi depremzede, yani bütün şehir depremzede, belediye de depremzede. Aynen. Onu da görmek lazım.
Tabii geldiler, Allah razı olsun hepsinden. Gerçekten farklı, Türkiye'nin çok farklı noktalarından, belediyelerden, hayırsever iş adamlarımız, işte gönüllüler, arama kurtarma ekipleri, canhıraç geldi. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Büyük bir dayanışma ruhunu ortaya koydular. Biz zamanda halkı olarak onlara müteşekkiriz, evet. minnettarız. Ama tabii artık bizim de kendi ayaklarımızda üzerinde duran ve kendi sorunlarının çözümüne katkı sunmaya çalışan bir noktadan hareket etmemiz gerekiyor.
Evet.
Devletin tabii ki elini çekmemesi lazım. Bu çok önemli. Evet.
Devlet çünkü şimdi mesela ben duyuyorum işte devlet şudur budur falan. Ya devleti zayıflatırsak bunu kim kaldıracak? Siz hayatın içinde sırtınızda yumurta küfesi var. Yani devletsiz şu enkazı kaldırabilir misiniz?
Mümkün değil. Mümkün değil. Devlet olmadan, devletin kurumları olmadan bizim bu sorunu çözmemiz, bu yaralarımızı sarmamız, tekrar normal hayata dönme şansımız hiç yok. Evet. Bunu net söylemek lazım yani.
Evet. Yani onun için burada küçük hesaplar yapmamak lazım. Mühim olan herkesin kurtarılması, bütün yaraların sarılması. Yani yaşayanlar bilir. Biz uzaktayız şu anda. Bize konuşması kolay geliyor. Ama sizler orada... Evet, sizler orada sıkıntıyı bizzat yaşıyorsunuz.
Tabii bu kadar büyük bir felaket karşısında, bu kadar acıların, bu kadar yıkımın olduğu bir yerde zaten siyaset yapmak hiç kimseye yakışmaz. Hiç kimseye evet. de faydası yok. Doğru da bulmuyorum. Bunun üzerinden siyaset yapmak gerçekten insanlar acı çeken insanlarımıza da büyük bir haksızlık olur. Biz hep bundan kaçınmaya çalıştık.
Evet.
Onun için... Bu dönem birlik beraberlik dönemi, dayanışma dönemi, birbirimize sahip, birbirimize kenetlenme dönemi, siyaset dönemi değil. Onu net olarak bir kez daha altını çizmek istiyorum.
Evet. Başkan, başka vermek istediğiniz mesaj var mı? Yavaş yavaş sizi de fazla işinizden alıkoymayalım. Yolda durdurduk sizi.
Tabii devlet kurumlarımızın burada biraz daha organize, biraz daha koordinasyonu sağlayan, bizimle de sürekli diyalog kuran, çözüm noktasında bizimle talepleri ve önerileri paylaşan bir noktada olmasını bekleriz. Çünkü burayı biz biliyoruz. Buranın coğrafyasını, buranın insanını, buranın insanın karakteristik yaşam tarzını, sosyoekonomik durumunu biz biliyoruz. Dolayısıyla bir şey yaparken, bu ülkenin geleceğini kurarken bütün bu bileşenleri, bütün bu verileri de bilen bir noktadan hareket etmek zorundayız. Yani tamam şunu yapalım, sonra ay bu olmadı, işte keşke şöyle yapsaydık dememek için bizimle buradaki sivil toplum örgütleri olsun, belediye olsun, diyalog içerisinde olmak ve birlikte hareket etmek zorundayız.
Evet. Peki Refik Bey, çok teşekkürler. Geçmiş olsun tekrar.
Ben teşekkür ediyorum.
Yaraların bir an önce sarılması için başarılar diliyoruz.
Çok sağ olun. Size iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet sayın dinleyiciler, Samandağ'da en yetkili isimden, belediye başkanından oradaki durumu dinledik. Sıkıntıları anlattı. Yapılması gerekenler konusunda görüşlerini dile getirdi. Devlete dikkat çekti. Yani bu yaraları, bu sıkıntıları devlet olmadan aşmamız mümkün değil dedi. Evet. Şimdi bir başka konuya geçeceğiz. Hangi konuya geçeceğiz? Türkiye'de bir de seçim var. Bu seçimlerde son durum ne? Altılı Masa bir türlü aday belirleyemedi. Şu anda 2 Mart konuşuluyor. Oradaki son gelişmeleri aktaracağız. Arkasından da İngiliz Reuters'ın yaptığı bir haber var. Batı'nın Türkiye planları ve isteklerini dün kaleme aldı. Sizlere onları aktaracağım kısa bir aradan sonra. Thank you.
Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Evet sayın dinleyiciler, bu dinlediğimiz parça Antakya Medeniyetler Korosu'ndan bir parça, Sarı Gelin türküsü. Antakya gerçekten çok çok önemli bir ilimiz. Çok farklı dinler var, çok farklı etnik gruplar var. Yani burada geniş bir mozaik ve insanlar birbirleriyle dost bir şekilde yaşıyorlardı. Deprem bu sıkıntıyı yarattı ve işte büyük sıkıntılar içerisinde. Orada çok sayıda müze var, tarihi eser var. Yani bir anlamda çok çok özel bir yerdi. Bu depremle gerçekten tarihsel olarak geçmişi de ilgilendiren çok ciddi kayıplarımız oldu. Umarız onlar bir an önce toparlanır ve bu sıkıntılar, bu yaralar, bu üzüntüler atlatılır. Evet, bir tarafta deprem, bir tarafta da seçim. Yani ne yazık ki böyle bir döneme rastladık. Keşke bunlar bir arada olmasaydı diye de düşünenler çıkabilir. Ama süreç böyle. Bir taraftan da hayat devam ediyor. Şimdi iki tane grup var. Daha doğrusu ittifak var. Birisi Cumhur İttifakı, birisi Millet İttifakı. Tabii bunun dışında da partiler var, adaylar var. Cumhurbaşkanı adayları var. Onlar da faaliyetlerini sürdürüyorlar. Deprem nedeniyle belli bir ara verilmişti ancak yeniden hızlandı. Seçim ne zaman olacak, acaba ertelenir mi diye konuştuk biliyorsunuz bunları. Fakat işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var, AK Parti'den yapılan açıklamalar var. Öyle gözüküyor ki seçim ertelenmeyecek. Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ı ilan etmişti. Yani bir aydan fazla öne çekmişti. O tarih geçerli gibi görünüyor şu anda. Yani çok önemli bir şey olmazsa 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gidecek. Cumhur İttifakı biraz daha rahat gözüküyor. Neden rahat gözüküyor? Çünkü adayı belli. Hatta onlar işi biraz daha ileri götürmüş durumdalar. Şu anda seçimler için milletvekili aday listesi üzerinde çalışıyorlar. Yani illerden gerekli ön hazırlıkları yapmışlar, çalışmaları yapmışlar. Ve milletvekili aday listesini ana hatlarla çıkarıyorlar. Tabii son şekli daha sonra verilecektir ama hazırlıklar önemli ölçüde tamamlanıyor. Mesela kimler istifa etmesi gerekiyor? Çünkü milletvekili olduğunuz zaman istifa etmeniz gerekiyor. Onlara gerekli duyurular zaten önceden yapılmıştı. Bu işlerle uğraşıyor. Ancak Millet İttifakı'nda aday belli olmadığı için işler biraz daha karmaşık. Peki aday kim olacak? Bu soru önemli. Bu soru henüz çok net bir yanıt verilmiyor. CHP'de bir gelişme oldu. CHP parti organları toplandı. Önce meclis grubu, arkasından parti meclisi, onun arkasından Merkez Yürütme Kurulu toplandı ve Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiler. Tabii verilen bu yetki nasıl kullanılacak, nasıl yapılacak bilemiyorum. Kim için kullanacak? Kendisi için mi kullanacak? Yoksa başkası için de kullanabilecek mi? Onu da bilmiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda ısrarlı. Peki Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İyi Parti'de durum ne? Onlar da bir toplantı yaptı. Yetkili organlarını topladılar ve onlar da Akşener'e, genel başkanlarına tam yetki verdiler. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener de bir görüşme yaptı. Yaklaşık 2 saat sürdü bu görüşme. Fakat görüşmeyle ilgili çok fazla bilgi sızmadı. Ancak Sayın Akşener'in birkaç gün önce bir televizyon kanalında yaptığı açıklama çok sertti. Yani bu masa noter değil dedi. Yani birisinin adaylığı için onu ilan etmek için kurulmadı dedi. Ve biraz sert bir açıklama yapmıştı. Şimdi tabii herkesin gözü Perşembe günde. Yani 2 Mart'ta yapılacak olan toplantıda. Peki 2 Mart'ta ne olacak sorusu var. Orada biz hani aday açıklanır mı çok emin değilim ben hala. Gerçi İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bugün bir açıklama yaptı ve Altılı Masa'nın adayı 2 Mart'ta belli olacak dedi. Aday belirleme sürecinde genel başkanları Akşener'e tam yetki verildiğini söyledi. Dün milletvekillerimiz ve başkanlık divanı üyelerimiz bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Genel Başkanımız onlarla uzun uzun tartıştı, konuştu. Burada deprem konusunun yanı sıra bütün bu konularda ele alındı. Oy birliğiyle 2 Mart'ta Altılı Masa toplantısı için Akşener'e yetki verdi dedi. Bu arada ilginç bir gelişme daha oldu. Mansur Yavaş biliyorsunuz aday değilim demişti. Fakat Mansur Yavaş da çıktığı bir televizyon programında Altılı Masa oy birliğiyle karar alırsa bu görevi kabul edebilirim dedi. Yani bir anlamda eğer Altılı Masa ben aday gösterirse ben de varım açıklaması yaptı. Yani bu da ilginç oldu. Pek beklemiyordu ama dedi ki Altılı Masa başka aday çıkarırsa dedi. Genel başkanımız aday olursa arkasındayız. Başka aday olursa onun da arkasındayız. Bana verirlerse ben de bunu yaparım, kabul ederim dedi ki bu da yeni bir durum olarak karşımıza çıktı. Çünkü Mansur Yavaş bir anlamda adayların listesinden çıkmıştı. Aday adaylarının listesinden diyelim, aday da demeyelim de öyle bir şey söyleyelim. Mansur Yavaş'ın bu çıkışı da anlamlı oldu. Yani bilemiyoruz tabii orada onun söyledikleri daha farklı. Yani genel başkanımın arkasındayım diyor, başka birisini gösterirlerse onun da arkasındayım diyor. Beni gösterirlerse kendimin de arkasındayım diyor bir anlamda. Yani böyle bir açıklama yaptı. Bu da sürpriz gelişmelerden bir tanesi. Evet, şimdi önümüzdeki günler tabii çok kritik. Burada belirleyici olacak olan konu herkes yani bunu biliyor fakat bir türlü konuşmuyor. Amerika'nın tavrının ne olacağı. Şimdi Amerika'nın tavrı şunun için önemli. Yani bu masanın arkasında Amerika olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Amerika niye böyle bir şey yapıyor? Bunu da zaten biraz sonra açıklayacağız. İngiliz Reuters'te açıkça dile getirmiş. Neden böyle bir şey istiyor Amerika? Bunları dile getirmiş. Fakat Amerika'nın, Amerika adayı biliyorsunuz daha önce işte Ekrem İmamoğlu gibi gözüküyordu. Yani Ekrem İmamoğlu Amerika Ankara'ya atadığı yeni büyükelçi hemen güven mektubunu sunar sunmaz Ekrem İmamoğlu'na gitmişti. İngiliz büyükelçisi onunla fotoğraf vermeye özen gösteriyordu. Yani Amerika'da derin devletin yayın organlarında Ekrem İmamoğlu öne çıkarılıyordu. Hala bu öne çıkarılıyor. İşte kongreye sunulan son raporda da Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçilmediği konuşuluyor. Bütün bunlar Amerika'nın tavrını net olarak gösteriyor. Peki ne kadar doğru olacak? Amerika istediğini yaptırabilecek mi? Kılıçdaroğlu'na karşı çıkıyor. Bunu sağlayabilecek mi? Onları da göreceğiz. Ama Amerikalıların fazla mesai yaptıklarını biliyoruz. Çok sayıda büroları var Türkiye'de. Kadrolarını takviye ettiler seçime yönelik. Hatta ve Ankara'da ve İstanbul'da sadece kartı olanların girebildiği ofislerden söz ediliyor. Yani CIA kadroları biliyorsunuz değişik hatlar altında. Yani Türkiye seçimini çok ciddi görüyorlar. Bunu niye söylüyorum? Çünkü eğer Türkiye'yi çökertebilirlerse kendi açılarından Rusya, İran, Çin, Suriye gibi ülkelerin daha hızlı bir şekilde oralara müdahale edebilecekleri veyahut da onları daha da çok zora sokabileceklerini düşünüyorlar. Yani Türkiye bir anlamda Asya'nın ön cephesi gibi görüyorlar ve bu ön cephede bir gedik açarlarsa, burada bir kendi kontrollerinde bir iktidar oluşturulabilirlerse bunun Amerika'nın dünya politikası, Asya politikası, Rusya'ya karşı politikası, işte efendim Boğazlardan Karadeniz'e NATO gemilerinin çıkması ve buna benzer birçok olayda daha aktif olabileceklerini düşünüyorlar. Ve bu nedenle de Türkiye'deki seçime asılıyorlar. Şimdi başka neler var? Onlara isterseniz Reuters'in süremiz de yavaş yavaş azalıyor. Dinleyicilerimize hemen bir duyuru yapayım. Programımızın sonunda bu deprem sonrası yapılan araştırmalar var. Kamuoyu araştırmaları. Orada acaba iktidar oy kaybetti mi, kaybetmedi mi? Nedir manzara? Onlarla ilgili son bilgileri de aktaracağım. Evet. Reuters'in de çıkan makale, bir analiz var. Bu analizde yani Erdoğan sonrası Türkiye yeniden kabul görebilir diyor. Nerede? Batı'da. Yani Erdoğan var şundan da Türkiye'de, bu nedenle diyor Batı'da kabul görmüyor diyor. Bunun nedeni olarak da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaklaştıkça ülkenin Batı ile ilişkileri kötüleşti diyor. Yani Türkiye Rusya ile ilişkilerini geliştirdikçe Batı ile ilişkileri bozuldu diyor. Yani hani bu sürpriz mi veyahut da herkesin bildiği bir gerçek, ama Reuters'in bunu çok açık bir dille ifade etmiş olması önemli. Erdoğan'ın kaybetmesi halinde neler olacak, onları da yazmış. Türkiye'nin yeniden Batı ittifakına kabul edileceğini düşünüyor ve düşünmek gerekir diyor. Yani sanki bir lütuf gibi, Erdoğan giderse bakarız diyor, biz sizi tekrar kabul edebiliriz demeye getiriyor. Sadakat sınamaları başlıklı bir bölüm var. Ara başlık var. Altılı muhalefetin Atlantik merkezlerine sadık olduğu ısrarla vurgulanıyor. Batı İttifakı'nın altılı masayı bağlandığı umutlar, yeni bir hükümet hem de ABD hem AB ile daha yakın ilişkiler kurmak için iyi bir konum olacaktır diyor. Demokrasiye olan bağlılıkları ve İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylamaları da bu yolu kolaylaştıracaktır diyor. Arkasından NATO'ya sadakatinden söz ediyor. NATO'ya sadakati üzerinde ise özellikle duruluyor, yani bu altılı masanın. Ayrıca Türkiye'nin NATO ittifakına sadık bir üyesi olduğu da açıkça ortaya koyacaklardır diyor. Eğer müttefik muhalefet kazanırsa diyor. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Transatlantik Savunma Paktı'na üyeliğini engelleme kararı kendisinin sadakatini konusunda diyor NATO'yu şüpheye düşürdü diyor. Bunlar biliyorsunuz hep konuşmuştuk. Havuçlar var, yine Türkiye'ye sunulan havuçlar var. Bu politikalar Batı'dan, eğer diyor işte değişirse bu politikaları, işte iktidar değişir, politikalar da değişirse Batı'dan yatırım akışı gelebilir diyor. Yani para gelebilir diyor. Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler diyor, evet daha da gelişir diyor. Arkasından da altılı masanın iktidara gelmesi halinde ABD'nin sürekli gündeme getirdiği Rusya'ya yönelik yaptırımlara diyor tamamen uyar diyor Türkiye. Yani dikkat çektiği noktalardan birisi de Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara şu dönemde uymaması ve bir iktidar değişikliği olması durumunda bunun gerçekleşeceği ifade ediliyor. Ayrıca altılı masanın iktidar olduğu bir Türkiye'de Çin'e karşı bir denge unsuru olacak diyor. Çin'e karşı da bir denge unsuru olacak diyor Türkiye için. Bir başka konuda IMF ile ilişkiler. Orada da bir var, bir açıklama var. Türkiye yeniden diyor IMF'ye başvurabilir ve IMF'den destek alabilir diyor. Yani olası bir iktidar değişikliğinde IMF'yi de gündeme getiriyorlar ki bu da ayrıca önemli. Fakat IMF ile birlikte hareket edersen de başına gelecekleri de sıralamış aslında. Diyor ki muhalefetin önerdiği ekonomik reformlar kısa vadeli acılar getirebilir. Bu acılar ifadesi biliyorsunuz IMF'nin meşhur acı reçetelerini anımsatırıyor. Çünkü çok katı tedbirler getiriliyor ve ekonominin yükü dar gelirli ve yoksulların üzerine yıkılıyor. Bu biliyorsunuz bizim geçmişte çok sık, genç kuşaklar belki bilmez, IMF ile ilişkilerimiz bir süredir yok ama biz o dönemleri yaşadık ve Türkiye hep krizlere girdi. Krizin faturasını yoksulun üzerine yıktılar ve o anlamda da dikkat çekici. Uluslararası yatırımcılar diyor Türkiye'nin gerekli ilacı yutacak mideye sahip olup olmadığı konusunda da diyor tereddütleri var. Eğer emin olurlarsa diyor emin oluncaya kadar diyor bekleyebilirler de diyor. Yani bütün bunlar ilginç. Yani Batı aslında olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye'nin neler yapacağını kaleme almış. Ve bunlar içerisinde de tekrar söyleyecek olursak sadakat sınamalarından söz ediyor. Bu sadakat kime? Batı'ya, Atlantik'e olan sadakattan söz ediyor. NATO'ya olan sadakattan söz ediyor. Yani böyle bir durumla da karşı karşıya. Aslında herkes kartını açık oynuyor. Yani önümüzdeki seçimlerde herkes kartını açık oynuyor. Bu arada bir şeye daha dikkat çekelim. Türkiye'de bazı tepkiler var. Bunlar bir kısmı demokratik tepkilerdir. İnsanlar işte depremden sonra da yaşanan olaylar var. Buralarda gördükleri aksaklıkları dile getirebilirler. Bununla ilgili bir takım açıklamalar yapabilirler, tepkiler gösterebilirler. Bunlar gayet normaldir demokrasi içerisinde. Ancak bu tepkiler eğer üçüncü bir ülke tarafından kontrol altına alınıp yapılıyorsa veyahut da onun sistematiği içerisinde, onun planları çerçevesinde hareket ediliyorsa işte bu tehlikeli bir şeydir. Bakın İran var, yakın tarihte gördüğümüz bir olay. Bir başörtüsü meselesi, işte örtünme zorunluluğu nedeniyle bir kızın ölümü olayı var. Bu kızın ölümü işte emniyette öldü dendi. Fakat emniyette nasıl öldüğü videolarla bile gösterilmesine rağmen kimse bunlara bakmadı. İran'da büyük olaylar patladı. Sanki düğmeye basılmışçasına İran'ın bütün şehirlerinde harekete geçirildi. Yani Mossad ve CIA'nin İran'daki faaliyetleri uzun süredir tartışılıyordu. Ve 500'ün üzerinde vatandaş ve asker yaşamını yitirdi. İran neredeyse büyük hem ekonomik hem işte insani kayıplara uğradı. Bakın İran'da 1 dolar... bu olaylar başladığı sıralarda yanılmıyorsam 20-30 ruble arasındaydı. Pardon, İran parası ismini şimdi unuttum. Tümen onun bir üst adı ama Riyal, İran Riyalı 20-30 Riyal arasındaydı. Şu anda 50 bin Riyal'ın üstüne çıktı. Yani bu olaylardan sonra. Yani ciddi sıkıntılar, yani büyük zarar veriyor ülkeye. Zaten Amerika'nın klasik yöntemi şu: ekonomik krizi tetikle, ekonomik krizi büyüt, halk içinde hoşnutsuzluk yarat. Ondan sonra da, ki istemedikleri ülkelere bunu uyguluyorlar, halk içinde hoşnutsuzluk yarat, sonra da iç kargaşa çıkar. Bunu işte Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Venezuela'da uyguladılar. Kim işlerine gelmiyorsa orada uyguluyorlar. Şimdi Hindistan'da uygulamaya çalışıyorlar. Pakistan'da uygulamaya çalışıyorlar. Rusya'da uygulamaya çalıştılar biliyorsunuz Ukrayna krizi sonrasında. Yani bu şekilde sürekli körüklüyorlar ve amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bizde de bunun işaretleri gözüküyor. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Yani yapılan tepkileri anlamak mümkün. Bunları da... Yani bu demokratik bir haktır. Ancak arkasında kim olduğu veyahut da amacının ne olduğu noktasında çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim kuşaklar, genç arkadaşlar belki yaşamıyor ama evet, bizim kuşaklar bunları hep gördü. O nedenle tabii sütten ağzımız yanınca yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Evet, şu anda son konumuz deprem sonrası anketler. Şimdi bunun bir tanesini eski Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök yayınladı. 14-16 Şubat tarihleri arasında yapılmış. Anketin özelliği depremden etkilenen 10 ilin dışında yapılmış olması. Depremle bu anketi yapan dünyanın en büyük 3 kamuoyu şirketinden birisi Ipsos yapmış bunu. Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında ilk 24 saatin performansı sorulmuş. İşte %20 çok başarılı demiş, %24 başarılı demiş, %24 başarılı değil, %27 hiç başarılı değil demiş. Yani %45 başarılı bulmuş, %51 başarısız demiş. Yani böyle bir bölünme var. Zaten bu bölünmeye de baktığımız zaman Türkiye'deki oy dağılımını da andırıyor. Yani kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sorulmuş. Büyük çoğunluk yorgun hissediyor ettiğini söylemiş. Yine önemli bir kesim endişeli ve üzgün olduğunu belirtiyor. Belli bir kesim öfkeli olduğunu söylüyor. Peki en çok tartışılan konu deprem, yaşanan deprem önümüzdeki seçimde vereceğiniz oyu etkiledi mi diye soruyor. Yani A partisi B partisi demiyor. Oyunu etkiledi mi diye soruyor. %61 hayır diyor, değişmedi. %15 evet değiştirdi diyor. %24 de cevap yok veya fikrim yok yanıtını veriyor. Yani bu şunu gösteriyor. Yani deprem böyle seçmen kitlesinde şu ana kadar büyük ölçekli bir kırılma yaratmış değil. Ama seçimin böyle çok kritik olduğunu ve iki kanat arasındaki oyların da böyle çok az olduğunu da düşünürsek tabii %15 değişmesi, tabii bu değişmeyi şöyle bilmiyoruz. Acaba muhalefetten iktidara mı gitti, çok iyi yaptılar diyor ya da iktidar beceriksiz oldu deyip muhalefete mi geçti, orasını tam bilmiyoruz. O nedenle dikkat çekici bir sonuç. Önümüzdeki günlerde tabii bu hava değişir mi? Şu anda yardımlar var, işte efendim bir seferberlik var. Bir süre sonra biraz önce Samandağ Belediye Başkanı da söyledi. Bir süre sonra yardım grupları dedi çekilecekler, biz bize kalacağız. O da dikkat çekici. Yani devletimiz de diyor bu işi yapacağız. O da tabii ayrı bir konu. Ben başka şirketleri de biliyorum. Başka şirketler de evet araştırmalarını yaptılar. Geçtiğimiz hafta sonu özellikle çok sayıda şirkette bu tür çalışma var. Onlardan aldığımız ilk sonuçlar da yukarıdaki sonuçlarla benzer. Yani böyle çok büyük bir oynama yok. Ancak önümüzdeki süreçte bu nasıl etkilenir bilemiyoruz. Evet, yine programımızın sonuna geldik. Perşembe gün saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Parkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.